Kabusar Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Bugün Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmaları ve bu anlaşmalar içinde Mondros Mütarekesi'ni konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Birinci Dünya Savaşı aslında o döneme kadar herhalde belki de yakın tarihin, o dönemin yakın tarihinin en kanlı, en başlangıç olarak sebebine baktığınızda anlamsız. Ama bir taraftan da dünyada yeni dengelerin, yeni ülkelerin kurulması için gerekli bir savaştan bahsediyoruz. Savaşın hiçbiri gerekli değildir mutlaka ama bazen kartların yeniden dağıtılması mı gerekiyor?
Şimdi Birinci Cihan Harbi için çok şey söylenebilir. Yani Birinci Cihan Harbi hakkında hemen herkesin bir fikri var. Mekteplerde okumuştur ve herkes üç aşağı beş yukarı Birinci Cihan Harbi'nden bir şekilde tesir görmüştür. Fakat Birinci Cihan Harbi'nin hakkında çok fazla kafa yorulmamıştır. Birinci Cihan Harbi insanlık tarihinin gördüğü ilk büyük yıkımdır. Pek çok harpler olmuş. Pek çok iç savaşlar olmuş falan. Ama Birinci Cihan Harbi kadar topyekün bir, bilhassa dünyanın merkezi olan Avrupa'da ve Orta Doğu'da görülmemiş.
Bir de hafızada yer etmiş herhalde. Olmuş ama üstünden çok zaman geçtiği için hafızalardan
da silinmiş.
Ama bu
kadar olmamış. Mesela Avrupa'da savaşlar olmuş. Ama bu kadar insan ölmemiş, bu kadar. Bir de Birinci Cihan Harbi dünyanın çevresini değiştirmiştir. Yani Birinci Cihan Harbi'nden önce, Birinci Cihan Harbi'den sonra deseniz milattan daha fazla
şu andaki
var.
Aslında problemlerin kaynağı da Birinci Dünya Savaşı'dır.
Yeni yani şu son bir yüzyıl, Birinci Cihan Harbi'den sonraki yüzyıl onda öncekinden de tamamen farklıdır. Her cihetle. Bunu sosyal hayattan tutun, kılık kıyafetlerden siyasi rejimlere kadar, sanattan tutun edebiyata kadar, bilime kadar hepsi Birinci Cihan Harbi'yle değişmiştir. Ve Birinci Cihan Harbi'nin öncesinde Avrupa'da ve dünyada muazzam bir refah ve mutluluk vardı. Buna Lebel Epok derler, güzel çağ. Barış var, insanlar gelecekten ümitli. Keşifler, buluşlar insan hayatını kolaylaştırıyor. Ekonomik rahatlama mevzubayız. Uzun zamandır insanlar harp etmemiş. Mesela Avrupa'da 1870'ten bu yana harp olmamış. Bu az bir zaman değil, 50 seneye yakın. Yani 45 sene, 44 sene harp olmamış. Bu mühim. İnsanlar harp olmadığı zaman sanat ilerliyor, ilim ilerliyor, ticaret ilerliyor. Avrupa altın çağını yaşamıştır bu devirde. Bütün romanlar, edebiyat eserleri bu devri anlatır, tasvir eder. Bunun arkasında böyle bir yıkımın gelmesi doğrusu çok ibretlidir.
Bir de hayal kırıklığı değil mi insan için? Yani insanın ne kadar vahşi olacağını unutmuş olanların hafızaları tazelenmiş hakikaten.
Zaten ummuyorlardı böyle olacağını. Savaş çıktığında Noel eve döneriz dediler. Noel eve döneriz dediler. 4 Noel geçti. Bir de Birinci Cihan Harbi'nin şöyle bir şeysi var, sorgulaması var. Şimdi İkinci Cihan Harbi'nde bir sebep var. Nedir o sebep? Alman Nazi Partisi'nin aşırı ilerlemesi, etrafını taciz etmesi, Çekoslovakya'yı ve ardından Polonya'yı işgal etmesi ve Avrupa için ve dünya için bir tehlike olması ve bütün ricaları, ikazları, tehditleri duymazdan gelmesi üzerine bu tehlikenin bir şekilde durdurulması icap ediyordu. Öyle oldu ki düşünün, dünyada bir araya gelmesi mümkün olmayan Amerika ve Rusya, Komünist Rusya ile Liberal Amerika bir araya geldiler sırf bu tehlike için. Bunu anlamak mümkün. İkinci Cihan Harbi niye çıktı? Birinci Cihan Harbi hiçbir sebebi yoktu.
Aslında Birinci Dünya Savaşı'na bitmemiş bir savaş demek.
Bitmedi
yanlış
savaş.
Olmaz
Bitmedi.
Değil mi? Yani sonrasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı da o sebepsiz
onun devamı
savaşın
zaten.
Taşların yerine oturmasını sağlamak için çıkmış. Yeni bir savaş, o da yetmedi.
Yetmedi.
Hala şu anda
İspanya'daki iç savaştan tutun, Balkanlardaki problemlere, Orta Doğu'daki sıkıntılara kadar, Filistin meselesine kadar, bunların hepsi, Kafkasya'daki işte Ermeni-Azeri problemi, bunların tamamı, Kırım tamamının Birinci Cihan Harbi'yle alakası vardır. Yani bu hadiseler kapanmamış bir dosyanın cüzleridir.
Aslında belki de bunu mesela yüzlerce yıl sonra şu anda yaşadıklarımızın hepsini Birinci Dünya Savaşı'nın
tabii,
içinde görecekler.
Zaten şimdi modern tarihçi öyle görüyorlar. Yani 20. yüzyıl siyasi tarihi dedikleri zaman hadiseyi Birinci Cihan Harbi ile başlatıyorlar. Birinci Cihan Harbi ve sonrası birbiriyle tamamen doğrudan bağlantılı, dolaylı değil. Doğrudan bağlantılı.
Şu anda yaşadıklarımıza bakın, evet. Mesela yakın çevremizde yaşadıklarımız.
Evet. Hepsi hala. Yani Afganistan meselesine varıncaya kadar hepsi bu Birinci Cihan Harbi ile alakalıdır. Birinci Cihan Harbi belki kaybı İkinci Cihan Harbi kadar değil, insan kaybı. Fakat egzantrik bir savaş. Bir kere tankın, tayyarenin, zehirli gazın, kitle imha silahlarının ilk defa kullanıldığı, işte telsizin, telefonun çok aktif olarak kullanıldığı bir savaş. Binaenaleyh önceki savaşlardan bu cihetle de ayrılıyor.
Sanki önceki 50 yıl yapılan tüm teknolojik yatırımlar ya da gelişmeler bunun içinmiş gibi.
Bunun içinmiş. Savaşın neden çıktığını biliyoruz. Bir görünen sebebi var, bir görünmeyen sebebi var. Görünen sebebi Bosna Sarayı'nda Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın bir Sırp tetikçisi, Miladi Bosna, Genç Bosna Cemiyeti'nin, bu hep gençlerden çıkıyor bu işler zaten.
Daha kolay manipüle mi ediliyorlar?
Evet, İtalya'da acaba? İtalya'yı kuran ama aynı zamanda da çok şeyleri yıkan Genç İtalyan Hareketi oldu. Mazzini'nin Genç İtalya Hareketi'nden ilhamla. Ondan sonra bu Bosna'da savaşı çıkaranlar bunlar. Sultan Abdülhamid'in tahtinde malum Jön Türkler, bizde aynısı var. Orta Doğu'yu bir şekilde yani sıkıntıya sokan İhvan-ı Müslümin hareketi Şubbanül Müslümin, Müslüman Gençler Hareketi olarak başladı. Bosna Hersey'i problemi çıkaran Milad-ı Müslümani Müslüman Gençler, Kelle İzzet Begoviç, bunlar hep bir gençlerle alakalıdır. Gençler,
ama Türkiye'de de öyle, siyasi akım dediğiniz zaman.
Evet, heyecanlıdır ve manipüle edilmeye çok kolaydır. Onlar dünyayı toz pembe görürler, sonra simsiyaha boyarlar. Şimdi bu Miladi Bosna hareketinden bir çocuk, Gavrilo Princip, Arşidük Ferdinand, Franz Ferdinand'ı öldürdü. Niye? Bosna o zaman Avusturya'nın işgali altındaydı, eski Osmanlı toprağı. Bosna'da Sırplar yaşıyordu. Bosnalılar Avusturyalıları tutuyordu, Müslüman Boşnaklar. Çünkü Avusturya onlara şimdi teminattı Sırp ve Hırvatlara karşı. Sırp ve Hırvatlar ise, biraz da Sırplar ise Rusya'ya bakıp Avusturya'ya düşman idiler ve buranın istiklalini istiyorlardı. Bosna'nın Avusturya'dan koparılmasını ve Sırbistan'a bağlanmasını istiyorlardı. Kendilerince çok ideal bir, idealist bir yaklaşım. Fakat işin garibi, Franz Ferdinand bu taleplere muhalif birisi değildi. Yani anti-Sırp birisi değildi. Hı hı. Hani çok bu işe karşı otokrat bir adam olur da öldürmenizin bir esprisi olur.
Yani bir şey, kağıt üzerinde de olsa, evet, bir yerini bulur.
Tam aksine Franz Ferdinand zaten Çek bir kadından evliydi. Ve Bosna'ya en azından otonom verilmesi, Sırplara otonom verilmesi taraftarı bir adamdı. İleri görüşlü bir adamdı. Bunun öldürülmesi çok enteresandır. Yani terörün ne kadar bazen şeyinin maksadı zaten olmaz, meşru değil ama onda bile ne kadar saptığını burada görmek mümkündür. Bu hadise işi kıvılcımıydı. Avusturya derhal Sırbistan'ı suçlu tuttu. Halbuki Sırbistan ayrı bir devlet ama adam Sırp. Hı hı. O da dedi ki özür dileriz falan dedi ama Avusturya razı olmadı. Derhal Belgrad'ı boşaltacaksınız dedi. Ve bunun üzerine Sırbistan Rusya'ya güvendiği için bunu kabul etmedi, bu ultimatomu. Araya İngiltere falan. Ha bir de bir ikinci Cihan Harbi'nde herkes savaşa istekliydi. İyi kötü. Birinci Cihan Harbi'nde hiç kimse istekli değildi.
Herkes aslında bunun, evet, uyutulması ve gerekli özürlerin, evet, dilenip kapanmasını, evet, istedi.
İngiltere ve Rusya bu harbin önlenmesi için elinden geleni yaptılar. Rusya araya girdi. Sırbistan'ı ne derse kabul edin dedi. Buna rağmen Avusturya Almanya'nın tahriki. Almanlar ne başa ne geldiyse bu son zamanda bu Almanlardan geldi. İngiltere de harbe girilmesi istemiyordu. Fakat neticede Avusturya Sırbistan'ı işgal etti. Bir günde işgal etti zaten Sırbistan. Ama iş bir günde, evet, bitmedi. 4 yıllık bir ateş ortaya çıktı. Görünmeyen sebep ne? Görünmeyen sebep şu. 1870'te Alman Birliği kuruldu. Almanya'nın sömürgesi yok. Almanya'nın nüfusu fazla. Sanayisi çok gelişmiş. Fakat bu sanayiyi ham madde bulacak ve bu sanayiyi mamullerini pazarlayacak. Pazardan mahrum. Evet, Osmanlı İmparatorluğu onun için bir pazar ama yani orayı sömürge yapamıyor. Sömürgeye ihtiyacı var. Oturdu. Resmen Avrupa devletlerine de bana sömürge vereceksiniz. Bunlar da Almanya'nın sesini kesebilmek için Afrika'dan o sömürgeler verdiler. Tanzanya'yı verdiler mesela. Kamerun'u verdiler. İngiltere, Fransa. Buralar senin olsun dedi. Fakat bu bunlarla iktifa etmedi.
Daha yakın.
Daha yakın ve daha büyük sömürgeler istedi. Daha büyük istedi, pazar. İstedi ve bunun üzerine tabii hepsi değil Almanların ama bütün devletlerde bir savaş taraftarları, bir de savaş aleyhtarları vardır. Savaş öncesinde bu ikisi çekişirler. Kim galip gelirse savaşın kaderi ona göre şekillenir.
Savaş da bir ekonomidir aslında. Savaşın, evet, da kendi içinde bir ekonomisi, evet, var. Görmek
i̇şte,
istemediğimiz.
İşte bu ekonomiyi canlandırmak isteyen global sermaye Almanya'yı savaşa itti. Almanya'nın içindeki hayalperestler ve bu savaştan bir şey umanlar veya menfaati olanlar savaşı körüklediler. Kaiser de vaziyete baktı. Onların güçlü olduğunu görünce onların yanında hareket etti. Bu onun sonunu getirdi. Bu Birinci Cihan Harbi Almanya'nın yine ihtirasları neticesine çıktı aslında. Hı hı. Yani onu da Avusturya'nın ve Almanya'nın. Ama Avusturya'yı Almanya tahrik etti esas. Avusturya savaşa girebilecek
yani durumda aslında değildi. Aslında bu suikastten sonra da Avusturya işleri, evet, yatıştırıp özürleri, evet, kabul edip,
evet,
yoluna devam etme niyetindeydi.
Niyetinde olanlar vardı, olmayanlar vardı. Tam bu sırada Almanya Belçika'yı işgal etti. İşgal edince zaten savaş koptu, başlamış oldu. Bu savaş bir yıl sürmeyecek diye düşünülürken 4 sene sürdü. Çok geniş bir cephede cereyan etti. Esas kanlı muharebeler Avrupa'da oldu. En kanlı muharebeler Avrupa'da oldu. Fransa cephesinde oldu, Alman sınırında oldu. Çok İngiliz. Kanlı muharebeler. Bu muharebelerde çok asker öldü. Gerek müttefiklerden, İngiltere, Fransa'dan, gerek Almanlardan çok asker öldü. Ruslardan da
pek çok şeyin ilki de yaşandı.
İşte yani, bu tayyarenin mesela ilk defa harpte kullanılması, mesela Amerika'nın kullanılması,
Amerika'nın siyasi arenada boy göstermesi
bu harbin neticesidir. Evet. Bu harpte öyle bir yıkım oldu ki, artık Avrupa harpten galip çıkanlar bile, ki ikinci harpte de böyle oldu, Amerika'nın desteğine ihtiyaç duydular ve yeni dünyayı Amerika dizayn etti. Woodrow Wilson adında bir başkan. Amerikan tarihine gelmiş gelmiş en meşhur başkanlarından.
Tabii savaşı kendi topraklarında yaşamamış.
Ama destekledi. Ve,
ama yani arkadan, kayıpları az olmuş.
Hiç yok neredeyse. Savaşa sonunda girdi ve hiç kaybı yoktu. Biz de zaten onlarla savaşmadık. Ama dünyayı o dizayn etti. İşte o dizayndan bu zamana Amerika dünyayı 1918'den itibaren fiilen, 1945'ten itibaren resmen dizayn etmektedir. Bunu bir kere anlamak lazım. Yani siz ne derseniz
oyun
deyin,
kurucu.
Oyun kurucu odur. Onun dediği olur. Nitekim Birleşmiş Milletler bile Amerika'nın kontrolündedir. Şimdi bu hadisenin, yani bu savaşın en mühim neticesi bu. Amerika nasıl oyun kurdu? İşte ulus devletler prensibini getirdi. Wilson prensipleri diye duyduğumuz, mekteplerde okuduğumuz ve bizim vaktiyle çok ümit bağladığımız, o zaman Türkiye'deki aydınların hemen hepsi, hatta kısmen Mustafa Kemal de manda taraftarıydı. Amerikan mandası taraftarıydı.
Ama bildiğimiz tırnak içinde mandadan bahsetmiyoruz. Amerikan mandası dediğimiz
şimdi
zaman
onun adını zaman gösterecekti. Eğer kabul etseydi Amerika.
Yani
Amerika kabul etmedi.
Sömürge düzeni değil de.
Yok, manda başka bir şey.
Manda başka, evet.
Manda protektora 20. yüzyılın bir mahsulü, bilhassa Cihan Harbi'nin sonunda şöyle yeni istiklalini kazanmış veya parçalanmış veya ağır bir yenilgiden çıkmış devletlerde Amerika gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi inkişaf etmiş devletlere bir geçici idare salayeti tanınıyor. Orada yine devlet var, hükümet var, rejim aynen devam ediyor. Devletin adı var, her şeyi var, parası, pulu, her şeyi var. Fakat orada mandater bir devlet var, o devletin komiseri var, o devletin belli yerlerde, mesela posta teşkilatında, ulaşımda, nakliyede, belli yerlerde adamları var, ekonomik, finans döngüsünde. Bunların kontrolü olmadan bir şey yapılamıyor.
Yani aslında size nasıl yapacağınızı gösterirken kendi yapmaları istediği gibi yapmanızı sağlıyorlar.
Şunu demek istiyor, yani siz diyor bu işi beceremiyorsunuz, ben size yardımcı olacağım. Ve destekleyeceğim, ekonomik olarak ve siyasi olarak sizi destekleyeceğim. Bu arada ben de burada tabii ki borumu öttüreceğim. Orası söylenmiyor ama esas maksat tabii ki o. Nitekim 1918'den sonra Osmanlı topraklarından ayrılan Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de ve Ürdün'de İngiliz mandası, Fransız ve İngiliz mandası kuruldu.
Ama onun da bir faydası olmadığını toplumlar gördüler.
25 sene burada kaldılar. Yani 1918'den 45-46'ya kadar burada kaldılar. Fakat yani bu manda bir kere'nin buraya uygun olmadığı ortaya çıktı. Yine faydaları oldu. Şöyle ki, yani en azından buradaki iç savaşın, iç hareketlerin çok daha zarar vermesini engelledi manda.
Ama şöyle bir şey söyleyeyim, benim gözlemim olmasını engelledi demek doğru değil, sadece erteledi. Çünkü,
erteledi.
Çünkü o içinde, toplumların içinde boşalmayı bekleyen enerji,
evet,
her ne olursa olsun beklettikçe daha büyük tepkilerle ortaya çıkıyor.
Bu enerjiyi
çıkıyor.
De bu manda rejimi besledi.
Evet, maalesef yani kendi çıkarı için konuştuk.
Gerek Irak'ta,
evet,
gerek Filistin'de, gerek Suriye'de, gerek Mısır'da manda rejimi isterse iyi niyetli olsun, belki de iyi niyetli, biz orasını sorgulamıyoruz, neticelere bakıyoruz.
Sonuç, evet.
Neticelerde buradaki bu sıkıntıyı, bu hıncı körükledi, evet, ve ondan sonra onlar çekildikten sonra daha vahim oldu.
Tabii tabii.
Çok daha vahim
o
oldu.
O biriken öfkeyle daha, evet, büyük tepkiler,
evet, meydana geldi. Türkiye için de böyle bir plan vardı. Amerikan mandası buraya gelecekti. Halide Edipler, işte Ahmet Emin Yav, çok kişi, hatta Atatürk'ün yakın çevresi, Refet Paşalar, bunlar hep Amerikan mandası taraftarıydı. Kazım Karabekir bir tek muhalifti. Mustafa Kemal Paşa ise müteredditti. Acaba diyordu. İşin garibi İstanbul karşıydı buna. İngiltere taraftardı. Çünkü Amerika ile arası iyiydi. Amerika'yı buraya sokup Osmanlı ülkesinde kendi borusunun öttürüleceğini düşünüyordu. İşte bu manda rejiminin de içinde bulunduğu Wilson prensipleri, her ırkın, her milletin kendi kaderine, kendisinin istikbaline, kendisinin burada kadere karar vermek bir mecaz olmuş. Tabii ki kader Allah'tandır da, hı hı, istikbal manasını kullanıyoruz. İstikbaline söz sahibi olacağı prensibini ihtiva ediyor. Her millet kendi devletini kuracak. Hı hı. Biz bunları ulus devletler diyoruz. Bu ulus devletler de ayrı bir problemdir. Daha ziyade imparatorlukların topraklarında kurulmuştur. Avusturya, Macaristan, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu üzerinde. Fakat ulus devlet demek yani her yer aynı milletten oluşmadığı için burada azınlıklar teşekkür ediyor. Azınlıklar başka bir problem bu sefer. Bu sefer azınlık haklarını korumanız lazım. Yani bu ulus devlet projesi bugün de hala devam eden, bizim de şu anda mensup olduğumuz. Fakat hep problem çıkartan, ki bize de çıkartıyor şu anda. Bütün dünyada bunu çıkartıyor. Bir sistem. Bu sistemi getiren Wilson olmuştur. İşte dünyada oyun kuruculuğu böyle başlamıştır. İmparatorluklar hep bir kere Amerika zaten öteden beri monarşevi imparatorluğa karşıdır.
İnsan egosuna da çok uygun bir sistemden tabii bahsediyor aslında.
Bir de tabii ne kadar küçük devlet o kadar kolay,
kolay yönet.
Yönetir, evet. Bir kişi uzun geniş topraklara değil çok çok topraklara çok çok insanlar hakim oldu. Bu daha kolay.
Bir de her yöneticinin nabzına göre şerbet verme hakkı şansınız oluyor. Var. Küçük devletlerde.
Bunları birbirleriyle savaştırabilirsiniz. Bunların her birisi ayrı merkez bankası kuracak. Ayrı ithalat ihracat. Her birinin ayrı ordu kuracak. Her birine ayrı hakim olma imkanınız var. Bunu tercih etmiştir o zaman Amerika. Ve bu sistem 1918'den bu yana devam ediyor.
Peki aynı şey Amerika için geçerli olmadı mı hiç? Ulus devlet.
Olmadı. Hatta misali var. Biliyorsunuz Amerika 50 tane eyaletten müteşekkildi. Bu eyaletleri bizim Osmanlı eyaletleri gibi düşünmeyin. Her biri bunlar bağımsız bir devletti. Kendi parlamentosu, başkan olan devletlerdi. Bunlar baştan birkaç taneydi biliyorsunuz. Sonra arttı. Amerika bunların bir kısmını satın aldı. Louisiana gibi, Texas gibi bir kısmını işgal etti. Ve neticede şu anda 50. Alaska'yı Ruslardan satın aldı. Louisiana'yı Fransızlardan satın aldı. Texas'ı İspanyollardan satın aldı. Bir kısmını işgal etti. Derken şu anda resmen 50 tane, fiilen 51 tane Porto Rico'yla Amerikan eyaleti var. Bu eyaletin her biri ayrı bir devlettir. Ayrı parlamentosu var, ayrı başkanı var, ayrı kanunları var, ayrı seçimleri var. Her şey ayrı. Her şey ayrıdır.
Bir eyalette geçerli olan kanun başka birisine sınırı geçiyorsunuz, evet. Değişiyor.
Ve biz farkında değiliz belki ama Amerika'da bunlar hakikaten ayrı devlet gibidir. Sosyal hayat farklıdır. Yani insanlar hani biz bir Karadenizliyi nasıl tanıyoruz şivesini, onlar da Dakotalı'yı tanırlar. Farklı insanlardır. Orijinleri farklıdır. Yani bazısının mesela tamamı Almandır. Dakota, Illinois mesela. Biz Wisconsin, bunlar hep Alman asıllılar yaşar orada. Minnesota'da Norveç, İsveç, oralılar yaşarlar. Ekseriyet olarak. %70-75 bazen. Orijin olarak. New York Hollandalıların çok yaşadığı bir yerdir. Hollanda asıllılar. Yani böyle bir farklılıktır. Buna rağmen bir de anayasada hüküm var. Amerikan eyaletleri, states. State devlet
United,
demek.
United.
Biz eyalet diyoruz. Aslında devlet demek state. Eta Fransızcası. İstedikleri zaman bu birlikten ayrılabilirler. Amerika Birleşik Devletleri bir federasyondur. Tıpkı Rusya gibi, tıpkı İskiçre gibi, tıpkı Almanya gibi bir federasyondur. Deneyin bakalım ayrılabiliyor musunuz? Anayasada hüküm var. İstediği zaman ayrılabilir. Güney eyaletleri ayrılmak istediler 19. asırda. İç savaş çıktı. Kuzey kabul etmedi. Hayır, ayrılamazsınız dedi. Kölelik yüzünden. Ayrılamazsınız dedi. İç savaş çıktı. Kuzeyliler, Yankiler yendiler Güneylileri ve hani istediği zaman ayrılabiliyordu.
Şu anda mesela yakın tarihte böyle bir örnek var mı?
Var. Rusya'dan vaktiyle Ukrayna ayrılmak istedi. Stalin Ukrayna'yı abluka etti. Açlıktan öldü 30 milyon insan. Bırakın Ukrayna'yı. Doğu bloku vardı. Hatırlayanlar hatırlarlar eskiden. Doğu bloku Comecon'la ticari Varşova Paktı ile askeri bir anlaşmayla bir araya gelmiş devletlerdi. Macaristan, Bulgaristan, Polonya, efendim Çekoslovakya vardı o zaman. Romanya ve Doğu Almanya, Yugoslavya hariç. Bunlarla anlaşması var ama bunların içinde değil. Bu devletler anlaşmayla bir araya gelmişler. Yani ayrı devletler tamamen, yani Rusya gibi değiller. Yani Ukrayna gibi, Kazakistan gibi değiller. Bunların içinde önce Macaristan 1956'da, arkasından Çekoslovakya 1968'de ayrılmak istedi. Ve Rusya işgal etti. Prag Baharı kan revan içinde Budapeşte Kızıl Ordu birlikleri şehri işgal ettiler. Ve ayrılma talebinde bulunan hepsini ipe çektiler. Halkı kurşuna dizdiler.
Halbuki sadece kağıt üzerinde siyasi bir anlaşma.
Evet, yani aynı devlet bile değiller. Yani isterseniz ayrılın. Almanya vaktiyle yani Prusya Birliği kurduğu zaman birleşmek istemeyenleri işgal etti. Schleswig-Holstein'i işgal etti. Hayır dedi. Ayrılamazsın dedi. Yani o kadar kolay değil. O kadar kolay değil. İsviçre'de vaktiyle, İsviçre çok geniş olduğu halde Birleşik İsviçre'de iç savaş çıktığından 100 yıl önce ayrılmak isteyen kantonlar var. Çünkü bir kısmı Fransız, bir kısmı Alman, bir kısmı İtalyan.
Çünkü ayrılmak güç kaybı ülkeler için. Ben bunu anlayabiliyorum, evet. Ama o zaman anayasada ne işi var maddenin,
evet,
uygulanmayacak?
Evet, göstermelik bazı şeyler. Ama mesela şey tarihte çok yakında, çok enteresan Çekoslovakya'nın ayrılması. Yani hiçbir kriz, problem çıkmadan, bırakın kan dökmeyi, ayrıldılar. Ve de benim anlamadığım gariplik.
Neden ayrıldılar?
Neden ayrıldılar? Ve ayrılmayı isteyenler Slovaklar. Slovakya Çekya'dan daha fakir. Yani Slovakya Çekya ayrılsa hakkı var. Bizdeki Doğu Anadolu'nun da ayrılmayı talep edenler gibi. Yani ayrılmak isteyenler batının olması, kendine yetecek durumu yok. Bu da enteresan bir şeydir. Yani ama işte milliyetçilik bazen o kadar kuvvetli oluyor ki ayrılalım dediler ve ayrıldılar.
Bir de tabii birlikten kuvvet doğar sözünün galiba ülkeler tarafından da hatırlanması gerekiyor.
Evet,
yani Birinci Dünya Savaşı'ndan buraya geldik ama hakikaten küçüldükçe hem yönetiminiz zorlaşıyor, hem insanların taleplerini karşılamanız zorlaşıyor, hem ticari imkanınız azalıyor.
Bir de dünyadaki oyun kurucu rolünüz zayıflıyor. Bakın Almanya dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olduğu halde, iki savaşta ağır mağlubi olup dizlerin üzerine çöktüğü halde, biliyorsunuz her ikisinde de insan gücü, yerleşmiş ekonomik ve endüstriyel ananeler sebebiyle tekrar toparlandı ve şu anda dünyada oyun kurucu birkaç devletten birisi Almanya'dır, kim ne derse desin. Almanya bu kadar nüfusuna ve şeyine rağmen biliyorsun Doğu Almanya'yı tekrar kabul etti. Demir perde yıkıldıktan sonra ilk işi Doğu Almanya'yı tekrar birleştirmek oldu. Tabii şimdi görünüşte tabii ki Almanlar birleşecekler diyeceksiniz ama aslında onun için çok büyük bir yük de o. Buna rağmen
o zaman çok konuşuldu, tartışıldı.
Hala da mesela Doğu Almanya vergisi var Batı Almanya'da. Herkes maaşının bir kısmını Doğu Almanya vergisi olarak hala ödüyor. Düşünün bakın.
Doğu Almanya'nın kalkınması için.
Ve burada tabii 50 yıllık bir geri Almanya'ya göre. Ve Almanya bunu çekti. Neden? Çünkü nüfus, genç nüfus orada fazla. Hı hı. Tarım alanları çok. Eski sanayi bölgeleri oralardaydı. Magdeburg'da falan. Onun için kabul etti. Dediğiniz gibi büyüklük bazen zordur. Aşırı büyüklük. Ama makul bir büyüklük her zaman size bir güç hasıl eder. İşte bunu bildiği için Rusya, bunu bildiği için Amerika her zaman bu geniş topraklarını muhafaza etmeyi tercih etmiştir.
Büyük bir kısmı boş mesela.
Boş tabii. Yani elde tutulacak arazi değil. Evet. Değil. Hatta masraf ediyorsunuz ama size stratejik ve başka girdileri var.
Evet. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmalardan aslında buraya geldik. İkinci bölümde belki daha detaylı konuşacağız. Başlangıç sebebi olarak kağıt üzerinde baktığınızda anlamsız ama derin anlamları olan aslında. Görünmeyen evet. Anlamları çok olan, sonuçları itibariyle de hala bitmemiş bir savaştan bahsediyoruz.
Çok bilinmiyor. Günümüzü analiz edenler de gerek tarihçiler, gerek siyasetçiler, gerek gazeteciler Birinci Cihan Harbi'ni hep gözden kaçırıyorlar. Yani her şeyde tabii bir tarihi background aranır ama şu anda dünyada olup biten her şey, bila istisna hepsinin arkasında Birinci Cihan Harbi vardır. Bunu hiç unutmamak lazım. Evet. Yani neden öyle? İşte Birinci Cihan Harbi'nden dolayı öyle.
Evet, birazdan belki daha detaylı bakacağız. Evet. Bizim için de bakacağız.
Esas yani Osmanlı, bizim için daha
mühim. Osmanlı İmparatorluğu için ya da devleti için diyelim artık son haliyle ne anlam ifade ediyordu Birinci Dünya Savaşı? Girmemiz mi, girmememiz mi gerekiyordu? Ya da girmemek gibi bir tercihimiz var mıydı, yapabileceğimiz bir şey? Bir taraftan onu konuşalım. Sonrası bizim açımızdan Birinci Dünya Savaşı bitmiş olsa da bitmeyen savaşımızı, Osmanlı topraklarının bitmeyen savaşını, bugüne kadar gelen savaşını konuşalım kısa bir aradan sonra. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmaları konuşuyoruz ama Birinci Dünya Savaşı'nın ne olduğunu anlamadan belki anlaşmaların nasıl bittiğini, imzalandığını anlamamız zor. Ama isterseniz anlaşmalara geçelim çünkü aslında nasıl bitmediğini evet. Konuşacağız sonrasında.
Esas ehemmiyet zaten anlaşmalarda, biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz veya duyulmuştur mutlaka. Birinci Can Harbi'nin neticesinde Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu, yani bu beş devlet aslında Avusturya Meclisi'nin birdi, yenildiler, mağlup oldular ve her biriyle ayrı birer anlaşma yapıldı. İşte Versay Anlaşması yapıldı, Saint Germain, Trianon, Neuilly anlaşmaları yapıldı ve bizimle henüz anlaşma yapılmadı. Yani Avrupa'daki müttefiklerimize anlaşmalar yapıldı ve bunların bir kere mağlubiyetleri tescillendi ve bunlar dizlerinin üzerine çökertildiler. Versay Anlaşması ile Almanya sömürgelerin hepsini kaybettiği gibi Avrupa'daki topraklarının çoğunu da kaybetti. Mesela Alsas-Loren mıntıkasını kaybetti. Prusya'yı kaybetti. Arkasından Avusturya-Macaristan en büyük yıkıma uğrayanlardan bir tanesi oldu. Avusturya-Macaristan dediği zaman insanların gözünün önüne gelmesi için şunu söylemek istiyorum. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dedim. Bugünkü Avusturya, Çekya, Slovakya, Macaristan, İtalya'nın kuzeyi, Polonya'nın bir kısmı, Ukrayna'nın bir kısmı.
Avrupa'nın kuzeydoğusu ve ortası neredeyse.
Ve Yugoslavya'nın, bugün Hırvatistan, Slovenya, Bosna.
Aşağı kadar
ve Hersek, Karadağ'ın bir kısmı, Sırbistan'ın bir kısmı, Voyvodina dediğimiz mıntıkalar, Romanya'nın bir kısmı, bu Galicia dediğimiz buraları içine alıyordu.
Hem Kuzey Denizi var hem evet, Güney Denizi
bir,
var.
Muazzam bir toprağı vardı. Saint-Germain ve Trianon anlaşmalarıyla bunlar küçücük bir Avusturya, tarafsız, denize çıkışı olmayan ve üzerinde Macaristan kuruldu, Çekya kuruldu, Slovakya kuruldu, Hırvatistan kuruldu, Slovenya kuruldu, Bosna Hersek kuruldu ve Polonya'ya, Romanya'ya, Ukrayna'ya ve İtalya'ya toprak verdi. Bulgaristan, Büyük Bulgaristan olmuştu. Bir Balkan harbiyle bu toprakların çoğunu kaybetti. İşte Batı Trakya'yı kaybetti, Dobruca'yı Romenlere verdi. Bir hayli toprak Makedonya'da Sırp, Hırvat, Sloven Krallığı'na yani Yugoslavya'ya verdi ve küçüldü. Şimdi bu anlaşmalar acı anlaşmalardı. Çünkü savaşı baş aktör olan Almanya'yı canını iyice acıtacak bir anlaşmaydı. İşte ordudan muaf tutuldu. Ciddi bir çok yüksek bir
ticaret
yasağı getirildi ve çok ciddi sanayi kısıtlaması getirildi ve çok ciddi bir savaş tazminatına mahkum edildi. Bu savaş tazminatı o kadar yüksekti ki Almanya'da ciddi bir enflasyon, o kadar bir enflasyon ki valizle pazara gidiyorsunuz. Valiz içi dolu para, 1 milyar mark, 2 milyar mark, 5 milyar mark paralarla pazara gidiyorsunuz. Hatta derlerdi ki pazara hızlı gitmekle yavaş gitmek arasında fark var.
O kadar değişiyor fiyatlar. Için,
evet. Ve paralar o hale geliyor ki devamlı sokakta, sobalarda yakılıyordu paralar. Yenisi çıkıyor çünkü geçmiyor para artık. O kadar inanılmaz. Bir ekmek mesela 5 milyar mark.
Ya sıfırlarla alakalı bir şey abi. Ürünün değeriyle alakalı bir durum yok.
Ama maaşlar çok düşük. Ve Almanya'da ciddi manada bir sosyalizm tehlikesi baş gösterince hemen İngiltere, Fransa aman dediler ve Almanya'yı kollamaya başladılar.
Kalkındırma çabası
kalkındırma
bu aslında
girdiler.
Değil mi?
İşte onun üzerine Almanya dirildi. Bir yandan bununla bilendi. Bu enflasyonla bilendi. Ve aykırı tipler, işte Hitler gibi aykırı tipler o buhranlardan istifade ederek ortaya çıktı. Bir yandan da Avrupa ve İngiltere ve Fransa ve Almanya aman aman dediler. Şey, özür dilerim Fransa, Almanya ve Fransa, İngiltere ve Amerika aman Almanya'nın canını fazla acıtmayalım. Ne olur ne olmaz Rusya'ya döner. Orada da ihtilal olur dedi. Nitekim oldu. Bavyera'da ihtilal oldu. Sosyalistler Bavyera'yı ele geçirdiler. Münih'i. Bu sosyalist cumhuriyet kurdular. Bavyera sosyalist cumhuriyeti kurdular. Hemen Nazileri desteklediler ki sosyalizm yayılmasın diye. O da ayrı bir perde.
Yani şimdi aslında Nazileri besleyen psikolojiyi onlar oluşturdular.
Evet.
Sonra çok fazla beslenmesin diye onları
aynen öyle.
Biraz törpülediler.
Aynen öyle. Naziler
sonra ihtilal olunca yine Nazileri
i̇şte
desteklediler.
Daha önce konuştuk ya, yaptıkları her tedbir aleyhlerine dönüyor. Yani düşün, en tecrübelisi İngiliz'dir sömürgeciliğin. Her aldığı tedbir aleyhine döndü ondan sonra.
Neye benziyor biliyor musunuz? Hani tarım yaparken birine zarar veren bir canlıyı ilaçlıyorsunuz, sonra o öteki çıkıyor, sonra öteki
aynen
çıkıyor.
Şimdi bakın, Filistin'i işgal ettiler. Filistin'de İngilizlerin emeli vardı. Çünkü Akdeniz'in, Mısır'ın, Hindistan'ın bekçisidir. Peki buraya niye Yahudileri götürttüler? Yahudileri sevdikleri için mi? Hayır. Hiç Yahudileri hiç kimse sevmez ki Avrupa'da buraya götürsünler. Yahudi devleti kurmak için mi? Hayır. Evet, Balfour'un öyle bir deklarasyonu var ama bu bir aldatmacaydı. Yahudileri oraya göç ettirmek için. Niye göç ettirdiler? Yerli halkla bunları birbirine düşürtmek için. İngilizlerin adeti. Divide and rule. Parçala, yönet. Böyledir. Bir de bekle gör. İki siyasetleri var. Şimdi sonra ne oldu? Buradaki Yahudiler giderek arttılar. Ve Hitler zamanında Avrupa'dan da çok Yahudi gelince nüfus Yahudilerin lehine arttı. Yahudiler dediler burada biz devlet kuracağız. Halbuki İngiltere ona devlet vermek istemiyor ki. Orada kendi olmak istiyor. Onlar onun için getirmedi o. Onlar Araplarla birbirlerini yesinler. Ben hakem olayım diye getirdi. Aleyhine oldu, kaybetti Filistin'i. Kaybetti. Aynı şey Kıbrıs'ta yaptı. Kaybetti. Mısır'da yaptı. Kaybetti. Yani ne kadar
aslında
tecrübeli.
Aslında demek ki bu politikada pek işe yaramıyor.
Yaramıyor çünkü neticede orada da demokrasi var. Hükümetler. Türkiye'de kaybetti Lloyd George. Yani bizim Ankara Hareketi zamanında o da kaybetti. Yani her zaman politikaları yürümüyor ama şurasını ben size söyleyeyim. Foreign Office her zaman kazanır. İngiltere'nin dış politikasını Foreign Office dizayn eder. Bu kaybettikleriyle de o bir B planıyla, C planıyla, D planıyla, E planıyla...
Kaybetmek de aslında bir kazanca dönüştürür.
Evet, kazanca dönüştürür. Şimdi Avrupa'da böyle bir yıkım meydana geldi. Şimdi Osmanlı Devleti'nde henüz daha anlaşma yok. Bizim bir kere savaşı bitiren Mondros Mütarekesi var ki 30 Ekim 1918'de imzalanmıştır. Bu Mondros Mütarekesi çok konuşulan bir anlaşma. Aslında basit bir silah bırakma olduğu halde bizim yakın tarihimize ciddi bir tesiri var. Nasıl oldu? Savaş daha bitmemişti. Bulgarlar teslim oldular. Bulgarlar teslim olunca bizim müttefikimiz, bizim Almanya ile irtibatımız kesildi. Oradan geliyor her şey trenlerle. Biz tam o sırada Suriye cephesi çöktü İngilizlere karşı. 70 bin asker esir düştü. Bunun üzerine Osmanlı Devleti mütareke istemek zorunda kaldı. İspanya tarafsız. İspanya'yı araya koydu. İngilizler oralı olmadılar. Daha çok demek canı acıtmak istediler. Fakat sonra onda da bir hayır var. Kutul Emare'de esir düşen General Harrington'ı kullanarak, şey vasıtasıyla, Townsend'i kullanarak, özür dilerim, İngiliz Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan aracı olmasını istediler. O da aracı oldu ve İngiltere mütarekeyi, yani ateşkesi kabul etti. Ve 30 Ekim 1918'de Limni var. Ege'de Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda bir şey imzalandı, mütareke. Bu mütarekenin de Osmanlı heyetinin başında Rauf Bey vardır ki daha sonra Ankara Hareketi'nin önde gelen simalarındandır ve bundan dolayı çok tenkit edilecektir. Siz Sevr Anlaşması'nı imzalayanları sürgün ettiniz ama Mondros mütarekesini, esas bütün bu hadiselerin başı olan Mondros'u imzalayanı başbakan yaptınız diyor, o zaman Gazi Mustafa Kemal'e çok büyük tenkitler yöneltilmişti. Karşıda Amiral Kaltorp. Amiral Kaltorp iyi bir diplomat. Osmanlı Devleti'ne ve Türklere karşı da en azından ön yargısı ve nefreti olmayan bir diplomattı. Mütareke gayet normaldi. Bir mütarekeydi. Hatta çok da ümitlendirici bir mütarekeydi. Yani Osmanlı Devleti savaş öncesi sınırlarına çekilecek. Tamam, zaten normali o. Peki başka? Ordusunu teslim edecek. Tamam, zaten yenilen hepsi ordusunu temsil ediyor. Zaten diğerlerin hepsi yaptılar. Hı hı. Küçük birlikler kalacak. Tamam. Gemilerin hepsini teslim edecek. İşte sahil güvenlik falan. Tamam, normal. Posta ve ulaşım işgal kuvvetlerinin kontrolünde olacak. Evet, bu hoş bir şey değil ama yapacak başka bir şey yok. Hı hı. Dolayısıyla demir yolları ve posta, telgraf, işgal kuvveti. İki tane maddesi, 7 ve 24. madde var. Bu maddeler işgalle alakalı. Müttefikler bu Osmanlı Devleti'ne bırakılan topraklarda bir yerde asayişi tehlikede görürlerse,
kendi oraya, güvenliklerini tehlikede gördükleri.
Görürlerse orayı işgal edebilecekler. Bu da çok aslında normal bir maddeydi. Fakat bu madde işte ister menfi deyin ister müspet deyin, Osmanlı Devleti için menfi fakat yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti için müspet neticeler doğurdu.
Çünkü bu aslında Kurtuluş Savaşı'nın
başlangıcı oldu. Mondros Mütarekesi dediğim gibi zaten İttihat ve Terakki düşmüş, kendini feshetmiş. Aynı gün 30 Ekim'de 1 Kasım'da İttihat ve Terakki kendini feshetti. Zaten rüyesasının hepsi kaçtılar. Ahmet İzzet Paşa, yani göğe nötr bir adam iktidara geldi. O onların kaçmasına müsaade etti, göz yumdu. Ve Ahmet İzzet Paşa'yı da Mustafa Kemal Paşa tavsiye etmişti sadrazam olmak üzere. Adana'dan çektiği bir telgrafta Sultan Vahidettin Ahmet İzzet Paşa'yı, sadrazam beni Harbiye Nazırı, Rauf Bey'i Bahriye Nazırı yapın. İşte şunu İsmail Can Bolat'ı Dahiliye Nazırı yapın, kendi arkadaşlarını. Padişah hepsini kabul etti. Bir tek Mustafa Kemal Paşa'yı Harbiye Nazırı yapmadı. O da çok enteresandır.
Çok enteresan ama öneren kişinin bütün önerdiklerini kabul ediyorsunuz. Kendisiyle
bununla
ilgili
alakalı çok şeyler söyleniyor. Bir kısmı padişahın ona daha farklı bir vazife vermek istediği için yapmadı. Bir kısımda padişah Mustafa Kemal Paşa'yı çok iyi tanıdığı, Harbiye Nazırlığı ona verirse yeni bir enver olacağından korktuğu için yapmadığı söyleniyor. Bunu bilmemiz mümkün değil. Kendileri de söylemiyorlar ama çeşitli rivayetler var. Fakat anlaşmanın bu arada Rauf Bey bu iki maddenin vahim olduğunu tahmin etti. Ve Amiral Kaltorp'tan şahsi teminat aldı. Bakın, bu diplomat olmadığını gösteriyor. Rauf Bey asker. Askerleri diplomasiyle kullandırmak, aynısını biz Lozan'da da İsmet Paşa'da yaptık.
Şahsi bir teminat vermesinin ne anlamı var?
Ne manası var? Amiral Kaltorp, tamam, İngiltere nezdinde güçlü bir adam, donanma amirali. Ben teminat veriyorum dedi. Bu hükümler işletilmeyecek dedi.
O zaman
dedi.
Çek.
Çekmedi çünkü İngiltere hükümeti istiyor.
Ama tamam, demek ki o maddeleri değiştirebilecek
korkuyoruz
kadar.
Korkuyoruz dedi. Size güvenemiyoruz ama dedi ben dedi teminat veriyorum. Mesela Toros tünelleri, ben teminat veriyorum. Şöyle yap. Hiçbirisi tutulmadı. Amiral Kaltorp da üzüldü buna. Yani o da tutulduğunu istedi. İngiltere'ye hatta nota verdi. Dedi siz dedi yapmayın dedi yani. Biz buna teminat verdik dedi. Bu bir şeref meselesi ama tabii milletler arası münasebetlerde şeref değil, menfaat ön plandadır. Amiral Kaltorp da demek ki asker işte ne kadar olsa. Neticede padişahın suratı...
İki askerin birbirine verdiği söz kağıt üzerinde anlam ifade etmedi.
Padişahın yüzü asıldı. Padişah dedi ki teminat aldınız da nerede teminat? Hı hı. Sözlü teminat hiçbir kıymeti yoktur dedi. Ve Mondros Mütarekesi imzalı heyeti kabul bile etmedi Sultan Vahidettin. Kabul bile etmedi ama yapacağı bir şey yok. Çünkü Sultan Vahidettin zaten yenilmiş bir ordunun memleketin başında. Daha iddiatçılar çok güçlü. Henüz daha memlekette otorite elinde değil. Onun için yani bir şey yapamadı ama en azından protestosunu böyle gösterdi. Şimdi bu mütareke dediğim gibi bizim için çok ehemmiyetli oldu. Bir cihetle çok büyük ümitler doğurdu ve müspet neticeler oldu. İnsanlar savaş bitti dedi. Hı hı. 1918'de 19'da mesela ziraat rekoltesi zirve yaptı.
Çünkü çok ciddi bir
evet.
4 yıllık
İnsanlar
bir boşluktan
tarlalarına
geliyor.
İnsanlar tarlalarına döndüler, ekip içmeye başladılar. Dükkanlar, mağazalar, pazarlar doldu, taştı. Eski atölyeler, fabrikalar tekrar çalışmaya başladı. Her şey normale döndü. 1918 ve 19 arası, 20 arası çok muazzam bir atak yaptı. Bu da çok ümitlendirdi. Gerek hükümeti gerek insanları. Yavaş yavaş askerler döndüler. Esirler anlaşma dönmeye başladılar. Yani büyük bir ümit. Tam bu sırada işte Yunanlıların 16 Mayıs 1919'da İzmir asker çıkartması işi bozdu. Fakat tabii burada pek dikkate alınmayan ama aslında bizim tarih kitaplarımızda yazan, mesela hiç merak edenler Celal Bayar'ın, ben de yazdığıma bakabilirler. Celal Bayar ve ekibinin organize ettiği, eski İttihatçıların organize ettiği bir hareket. Orada
İzmir'deki
hareket, müttefiklerin işgaline zemin hazırlayan provokasyonlar yapıldı. İşgal etsinler ki direnelim. Kutur. Çünkü hükümet direnmeyi istemiyor. Mütareke yaptık.
Normalleşsin hayat.
Arkasından bir
düzelsin her şey.
Sulh anlaşması yapacağız. Avrupa gibi. Fransa'da, Paris'te. Mesele düzelecek. Biz önümüze bakacağız. Artık kaybettiğimizi kaybedeceğiz. Muhtemelen Arap memleketleri geri gelmeyecek. Ama ne koparırsa kârdır diyerek biz bir anlaşma bunun
derdinde.
Sınırlarımız
nasıl?
Sınırlar aynı bugünkü. Antakya hariç. Hı-hı. Aynı bugünkü sınırlar bizim sınırlarımızdır. Tamamı. Şu andaki Türkiye neyse fazlası var Batum. Ve güneyde Antakya hariç hepsi aynı sınırlar. Muhtemelen başka alma imkanı da vardı. Yani birkaç toprak alma ihtimali de belki barış anlaşmasıyla mümkündü. Ama tabii bu kolay bir şey değildi. Şimdi anlaşmanın, mütarekenin bu işgale elverişli olan maddeleri iki tarafın da suistimal ettiği madde oldu. Gerek Anadolu'daki mukavemet hareketini İlk örgütleyen, ki biliyorsunuz İttihat ve Terakki kendini feshedip de İttihatçı rüyasası Cemal Paşa, Talat Paşa, işte Bahattin Şakiler, Enver Paşalar İstanbul'dan kaçarken yerlerinde bir vekil ve teşkilat bıraktılar. Mimmim grubu, Karakol Cemiyeti. Bunlara dediler ki siz İstanbul'da mümkün olmazsa Anadolu'da mukavemete devam edin. Daha sonra biz geliriz. İstanbul olmasa bile Anadolu'da tekrar.
Ama yeni bir devlet kurulmasına karar verilmiş.
Yeni bir devlet değilse bile devleti
yönetim
transformasyona uğratırız. Evet.
Değiştirmek.
Değiştiririz. Anadolu'da bir şey kurarız. Yani aslında Anadolu hareketini kuran İttihat ve Terakkiciler oldu. Padişahın ve İstanbul'un buna karşı reaksiyon göstermesi, İngilizlerin zaman zaman sertleşmesinin sebebi de budur. Ne o iddiatçı bir proje
anladığımız
bu.
Kadarıyla İngiltere'nin bunda bir şeyi yok.
Başta yok.
Talebi yok.
Başta yok. Fakat sonra bunu İngilizler her zamanki politikalarıyla kendi lehlerine çevirdiler. Yani oyunu kendi politikalarına dahil ettiler. Mesela ne gibi oldu bu provokasyonlar? İzmir ve civarında Rumlar yaşıyordu. Kalabalık bir Rumlar. Bunların bir kısmını daha önce İttihat ve Terakki sürmüştü. Bunların bir kısmı Yunanistan'la yapılan anlaşmayla, 1914'te yapılan anlaşmayla ve daha sonra yapılan anlaşmayla geri dönmeye başlamıştı. Bu Celal Bayar'ın da içinde bulunduğu mukavemet hareketi mesela bu Rumları taciz ettiler. Bunların köylerine yerleşmesine mani oldular. Mani olunca Yunanistan eline bahane düştü. Ha, tamam, Türkler İzmir ve çevresindeki Rumlara baskı yapıyor. Mondros mütarekesi bize bu şeyi veriyor. İşgal edelim. İngilizler Samsun'u işgal ettiler mesela. İtalyanlar Antalya'yı işgal ettiler. Ama bu işgaller lokal oldu. Fransızlar Antep'i ve Adana'yı işgal ettiler. Lokal oldu. Yani işgal ettiler ama hayatlarına devam ediyor. Bu muvakkat işgallerdi. Eğer bu iddiatçı mukavemetçiler işi büyütmeselerdi belki iş bu kadar büyümeyecekti. Ama onların planı şuydu. Bununla bunları tahrik edeceğiz. Ve biz Anadolu'da mukavemetimizi yapacağız. Bunları def edeceğiz. Ve gücü bunların elinden alacağız. Tekrar İttihat ve Terakki devam edecektir. Hmm. Tabii burada bu işi Mustafa Kemal Paşa bozmuştur. Onların planları başkayken işin başına Mustafa Kemal Paşa'nın geçmesi, ki bu da gene saray vasıtasıyla olmuştu, İstanbul vasıtasıyla, hadiseyi bozmuştur. Ve ipler onun eline geçince bu sefer bu mukavemeti başlatanlar Enver ve arkadaşlarına değil Ankara'ya. O da eski iddiatçı. Onun yanında toplanalım. Vatan esas maksat.
Peki aynı ilkeler mi geçerli?
Aynı değişen bir şey yok.
Sadece lider mi farklı?
Lider farklılaştı. Bir kısım tabii biat etmediler buna. Bir kısım kişiler biat etmedi. Onlar sonradan zaten tasfiye edildiler. Ve böylece yeni bir mukavemet hareketi kuruldu. Mondros Mütarekesi'nin işte bu maddeleri, yani bu 7 ve 24. maddeler, yani işgal maddeleri aslında Anadolu Hareketi'nin de önünü açmıştır. Bu sayede, bu işgaller sayesinde ki
barış anlaşması gecikmiştir. Barış anlaşmasının gecikmesini her zaman istedi Anadolu. Ne kadar geç yapılırsa o kadar iyi. İstanbul'da istiyordu. Barış anlaşması geç yapılsın. O zamana kadar elimizde koz olur. İyi şartlarla yaparız. Zaten Sultan Vahidettin Mustafa Kemal Paşa'yı, daha doğrusu İstanbul hükümetinin Anadolu'ya göndermesinin sebebi de o. Şimdi bazılarının dediği gibi işte vatanı kurtarsın diye gönderdi. Böyle bir şey yok. Yani Sultan Vahidettin Mustafa Kemal Paşa'yı git Anadolu'da vatanı kurtar, öyle bir şey için göndermedi. Bu bugün İslamcıların ve milliyetçilerin söylediği söz yanlıştır. Kemalistlerin dediği gibi sürgün de etmedi. Git dedi, Anadolu'da mukavemet hareketleri var. Bunları tek elden örgütle. Bir. İkincisi, Mondros Mütarekesi anlaşmalarına riayet edilmesini sağla ki kışkırtmayalım şeyleri.
İşgal olmasın.
İşgalcileri. Bununla elimizde koz olsun. Paris'te yapacağımız anlaşmada diyelim, bakın Anadolu kaynıyor. Biz mütarekeye riayet ediyoruz. Daha çok şey koparız. Sultan Bayezid'in derdi buydu. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın planları farklıydı. Anadolu'daki mukavemet hareketi hep İttihat ve Terakki'nin kurduğu bir mukavemet hareketiydi. Padişah'ın hesap etmediği buydu. Mustafa Kemal Paşa belli bir safhadan sonra, Erzurum Kongresi'nden sonra artık Sultan Vahidettin'in çizgisinden çıkarak bu Anadolu'daki mukavemetin
zaten
başına...
Zaten sonra iletişim de koptu.
Ondan sonra biliyorsunuz Anadolu'da paralel bir devlet kuruldu. Başşehri Ankara olan, bu Sivas Kongresi ile kurulmuştur. İki devlet var Anadolu'da. Birisi İstanbul hükümeti, daha doğrusu hükümet var. Diğeri Ankara hükümeti. Bu aslında iki ayrı devlet demektir.
Aynı topraklar.
Aynı topraklar. İki ayrı devlet.
Çünkü ikisi sınırları aynı gösteriyor.
Ama sınırları farklı aslında. Fiiliyatta sınırları farklı. Resmen aynı.
Ama şey, de facto yani uygulamada bir etki alanları diyelim ona, evet. Sınır gibi.
Şimdi Ankara diyor ki biz bir devletiz, Osmanlı Devleti. Padişah devlet başkanıdır İstanbul'da. Hükümet ise Ankara'da. Verilen imaj budur.
Bir şekilde dışarıya doğru kabul ettiğini gösteriyor.
İmaj budur. Ama fiiliyattaki hadise, İstanbul hükümeti işte etrafındaki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İzmit, Adapazarı, Bursa, o havaliler, geri kalan mıntıkalar Ankara'ya bağlı. Yani vergiyi Ankara topluyor mesela. Konya'nın vergisini Ankara topluyor. Ama Bursa'nınkini mesela İstanbul topluyor. Bursa kaymakamını, valisini İstanbul gönderiyor. Ama Çankırı kaymakamını Ankara gönderiyor mesela.
Çakıştı oluyor mu?
Oluyor tabii. Mesela Çankırı'ya bir kaymakam gönderdiler. Daha doğrusu bu tasarruf. Ankara'da bu tasarruf gönderdi. Şimdi Çankırı ne yapacak? Hangisini kabul edecek? Çankırı'da Kuvayi Milliyeciler güçlü olduğu için İstanbul'un namzedini geri gönderdiler. Konya'da mesela İstanbul valisi vardı. Kuvayi Milliyeciler zayıftı. Kuvayi Milliyeciler oraya gidip de çoğalınca Konya isyanı çıktı. Konya'nın isyanı neticesinde İstanbul'un valisi geri döndü. Orası Kuvayi Milliyeci. İlk teslim olan vilayet Kuvayi Milliye Sivas'tır. Sivas'tan sonra Ankara, sonra Afyon, Karahisar ve Kastamonu. Bunlar teslim olmuş. İlk şeye Kuvayi Milliye'ye teslim olanlar bunlardır. Zamanla diğerleri patır patır patır teslim olmuşlardı. Karşı çıkanlar olmuş olmakla beraber. Böylece bir enteresan şey kuruldu Anadolu'da Mondros Mütarekesi'yle. Paralel hükümet. Aynı devletin içinde iki ayrı hükümet. Birbirleriyle açıktan birbirlerini refüze etmeyen. Ama aslında birbirlerinin karşısında olan iki hükümettir bu. Yani Ankara hükümeti İstanbul'u istememektedir ve muhtemelen onun için iyi düşünmemektedir. Aksi de var. Mondros Mütarekesi biliyorsunuz Sevr Anlaşma projesiyle neticelendi. Sevr Anlaşması imzalandı Paris yakınlarında. Bu anlaşma Mondros Mütarekesi hükümlerini teyit ediyordu. Fakat İstanbul hükümeti bunu kabul etmedi. Çünkü bunun İstanbul hükümetini endişelendiren maddeleri vardı. Zannedildiği gibi Sevr öyle çok kötü bir anlaşma değildir. Lozan'dan çok da farklı değil sınır olarak ve başka şeylerle. Lozan'ın birkaç avantajı var. Daha önce anlatmıştık veya anlatırız. Fakat İstanbul hükümeti onun aynı Mondros gibi tehlikeli bazı hükümleri vardı. Ondan dolayı bu anlaşmayı tasdik etmedi. Etmeyince zaman uzadı. Bu da Ankara'nın işine yaradı. Hı hı. Ankara nihai hareketle Yunanları yenince biliyorsunuz bu Lozan Anlaşması ile neticelendi. Böylece Türkler için savaş, Avrupa için 4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı 1914-18, Türkler için 1914'ten 1923'e kadar devam etti. Yaklaşık 9 sene devam etti. 1923'ün Ekim ayında son İngiliz birlikleri İstanbul'u terk ettiler. Ve Lozan Anlaşması imzalandığında Türkiye topraklarında 22 bin İngiliz askeri vardı.
22 bin?
Bin. Hatta General Harrington diyor ki biz diye niçin diyor burayı boşaltıyoruz anlamıyorum diyor. 22 bin asker ne demek diyor yani. Biz burayı tamamını işgal ederiz bununla diyor.
Yani ama, aslında her şey...
Ama iş diplomasi de hallolmuştur. Artık İngiltere yeni devleti tanımıştır. Eski devletin defterini dürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu tarihe karışmıştır. İşte onun başlangıcı aslında Mondros Mütarekesi'dir.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.